Herkese merhabalar, ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine Kudüs'ten Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteyiz. Abi hoş geldin.
Hoş Fatih, nasılsın?
Eyvallah, seni sormalı.
Biz de iyiyiz, hava güzel ve restoranlar açıldı. Tekrardan humusa doyacağız. İnsanlar da yavaş yavaş aşı oluyorlar, yeşil pasaportlarını alıyorlar. Ben tabii evvelden korona geçirdiğim için antikor testimizi gösteriyoruz ve restoranlara girebiliyoruz. Şimdilik güzel gidiyor.
Valla burada da durumlar aynı. Hani malum biz de yavaştan o restoranların hasretini gidermeye başladık. İsrail'le en azından hani böyle paralel bir gelişme söz konusu olmuş. Şimdi abi bugün yakın zamanda TRT World ekranlarında röportajını gördüğüm için konuşmamızı uygun gördüğüm bir isim var. O da Naftali Bennett. Uluslararası Ceza Mahkemesi kararları ile ilgili bir röportaj yapıldı kendisiyle. Senin de sanırım yakında onunla bir röportajın yayınlanacak gibi.
Yaptık röportajımızı muhtemelen bu hafta içi yayınlayacağız.
Yani o röportajı açıkçası izlemeyi de sabırsızlıkla bekliyorum. Naftali Bennett çok enteresan bir figür. Hani İsrail siyasetinde aslında son 10 yılda en böyle göz önündeki figürlerden birisi. İdeolojik bir arka planı da olmakla beraber aynı zamanda çok da pragmatik bir duruşu da söz konusu. Öncesinde işte Netanyahu'nun çalışma arkadaşıydı. Sonra oradan ayrıldı. Ayrı şirketle beraber Yahudi Evin Partisi'ni kurdu. Sonra bir gözden düşme durumu söz konusu oldu. Tekrar parladı. Yeni bir parti kurdu. Hani sürekli daldan dala atlayan bir figür. Ama belli bir oy kitlesi de her zaman kendisiyle beraber hareket ediyor. Ve şimdi de tekrar yani tartışılan figürlerden birisi. Naftali Bennett'la ilgili bu son röportaj vesilesiyle yakından da bizzat tanışmış birisi olarak ne söylemek istersin?
Naftali Bennett'i bence güzel özetledik. Evet, çok pragmatik bir tip. Netanyahu'dan daha da sağcı bir isim kesinlikle. Bazen yerleşimcilerin Netanyahu'ya alternatif düşündükleri, Gideon Sar ve Bennett arasında kaldıklarını biliyorum. Gerçekten sağcı bir lider. Bugün görüşme şansım oldu. Gördüğüm kadarıyla basın üzerinden kampanyalarına ağırlık vermişler. Ve bu sefer Naftali Bennett diğer seçimlere göre anladığım kadarıyla çok daha inançlı. Netanyahu'yu devirmek değil de artık Netanyahu görevini tamamladı. İsrail için iyi şeyler yaptı. Sıra yeni jenerasyonda. Yeni jenerasyonda benim zaten Naftali Bennett aşağı yukarı 50 yaşına yakın. Buna vurgu yapıyor özellikle. Netanyahu'nun yolsuz bir lider olduğunu inanmıyor. Bunu açıkça söyledi. Aynı zamanda tabii TRT World'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in savaş suçlarıyla ilgili başlatacağı soruşturma ile ilgili konuşmuştuk. Tabii bunu doğrudan reddediyorlar. Sağcı bir lider olduğu için de o 2014 Savaşı'nda öldürülen çocukları, 2014 Savaşı'nda katledilen sivilleri görmezden geliyor. Böyle bir tip. Son anketlere baktığımızda Naftali Bennett'in partisinin yaklaşık 11-12 sandalye aldığını görüyoruz. Bu sebeple bazı siyasi analistler Naftali Bennett'i bir kingmaker olarak görüyor. Bu matematiksel hesaba göre kingmaker olarak görüyor. Ve Naftali Bennett de pragmatik bir lider olduğu için ve İsrail'deki şu anda mevcut durum pro Netanyahu, anti Netanyahu bir kamplaşma var. Burada Naftali Bennett henüz pozisyon belirtmiş değil. Yani bence Naftali Bennett'in burada pragmatizmini görüyoruz. Netanyahu'ya kapıyı kapatmıyor. Benim kendi izlenimim Netanyahu, Naftali Bennett'e bir teklifle gelecek. Naftali Bennett tekrardan savunma portföyünü isteyebilir. Yani tekrardan savunma bakanlığını teklif edebilir Netanyahu, Naftali Bennett'e ve Naftali Bennett bunu almak isteyebilir ve birden fazla bakanlık talep edebilir diye düşünüyorum. Eli bu sefer daha kuvvetli olabilir. Yine bir off the record vermek istiyorum. Tabii röportajımızda bu yok. Naftali Bennett'in ekibinden, kampanya müdüründen bilgi istemiştim. Yani nasıl gidiyor çalışmalarınız diye. Bana yine aşağı yukarı 11-12 sandalye şeklinde kendi anketlerinden bir bilgi verdi. Ve şunu söyledi. Yair Lapid şu anda yükseliyor aynı zamanda. Merkez Parti diyebileceğimiz Yeşatit Partisi'nin lideri. Ama aynı zamanda da şunu söylediler. Merkez solun hükümet kurma ihtimali yok. Şuna inanıyorlar. Ya Netanyahu ya Bennett şeklinde bir inançları var. Benim Bennett kampından şu ana kadar gördüğüm bu. Tabii bu seçimden sonra da başka bir seçim gelirse durum farklı olabilir. Ben aslında 5. seçimi bekliyordum Fatih. Yani 5. seçim neden olmasın diye insanlardan yorum bekliyorum. Ama insanların 5. seçime dair böyle bir seçimin olacağına inancı çok yok. Benim gördüğüm o.
Ya da düşünmek istemiyorlar belki de. Ben
Belki de
onun
olabilir. Yani buna ihtimal vermek istemiyor olabilirler. Çünkü benim gördüğüm 2. seçimden sonra da 3. seçime ihtimal vermiyorlardı. 3. seçimden sonra da 4. seçime ihtimal vermiyorlardı. Ya bu ne? Ben de artık şunu soruyorum. Neden olmasın diye soruyorum. İnsanlar şu anda bunu söylüyorlar. Ben de hatta espriyle karışık Bennett'in ekibine bunu söylemiştim. 5. seçim neden olmasın diye sormuştum. Adamlar Naftali Bennett 5. seçimin olmaması için elinden geleni yapacak dedi. Yine
Dramatist bir açıklama yani.
çok pragmatik. Yine tartışalım bunu. Muhtemelen şunu düşünüyorlar. Gantz'ın düşüşü Gideon Sar'ın yükselişi arasında bir Bennett görüyoruz bence Fatih. Sen ne dersin? Çünkü daha evvelden de seninle konuşuyordu. Gideon Sar'ın yükselmesi Bennett'i çok ciddi etkilemiş olabilir.
Evet, çok doğru bir yere parmak bastın. Çünkü az önce mesela anketlere baktım ben. Normalde bu seçime gitme kararının arifesinde hani Yamina'ya ne kadar oy geliyor ona baktığımız anketlerde. Hani 20 ile 24 arasında değişen bir rakam söz konusu. Bayağı popülerdi yani ikinci sıraya hatta alıyordu.
Bu ne
Ve
zamandı?
özellikle aralığın başına kadar yani 3 Aralık'a
Yani
kadar
tam Gideon Sar'ın partisinin kurulmadan önce.
aynen öyle. Zaten 8 Aralık 2020'de Gideon Sar Tikva Khadasha'yı kuruyor. Ondan sonra da düşüş başlıyor diyebilirim ama yine burada önemli bir husus. Bir gün sonrasında gerçekleşen bir gelişme. Delegeres'in Gideon Sar'a katılması. Zvi Hauser'la Joazan Devin. O gelişmeden sonra yine Yamin'in oyları düşmeye başlıyor. 16 o civardan. Şu an 11-12 rakamına sabitlenmiş durumda. Bu bence önemli bir gelişme. Yani Gideon Sar'ın yükselişi hem Bennett'in böyle popülaritesinin yerleşimciler üzerinde özellikle düşmesine sebebiyet verdi. Tabii şimdi Naftali Bennett deyince benim aklıma gelen hususlardan birisi de şu. 2013 seçimlerinde bir yıldızı parladı ciddi anlamda. Likud'dan ayrılıp işte Yahudi Ev Partisi'ni kurmasından sonra. Fakat şu an mesela önünde ciddi rakipler var. Birincisi Yair Lapid. Gideon Saar zaten hani ayrı bir rakip. Hani bu isimler karşısında bence küçük düşmemek için pragmatist tavrından da hani ölçebileceğimiz üzere yenilmemek için belki Netanyahu ile ittifak yapmaya tercih edebilir diye düşünüyorum. Naftali Bennett'in hani siyasi çizgisi buna aslında elverişli. Bir de şunu sormak istiyorum abi sana. Aslında enteresan bir husus. Bu örneği ben daha önce aslında Mısır çalışan bir hocam vasıtasıyla öğrenmiştim. İhvan'ın tarihi diyordu. Müslüman kardeşlerin tarihi birazcık da İhvan'dan ayrılanların tarihiyle ilgilidir diyordu. Bennett'e bakınca birazcık da şunu görüyorum. İsrail'in son 20 yılının tarihi birazcık da Netanyahu ve ex Netanyahu'nun tarihi oluyor. Netanyahu'dan kopanların tarihi. Yani Bennett de bunlardan bir tanesi. Birazcık hani Saar örneğinden, Gantz örneğinden bakacak olursak böyle ilginç bir paralellik söz konusu. Sen mesela bu paralelliğe nasıl bakıyorsun ya da ayrıştığı hususlar görebiliyor musun? Saar'la Bennett arasında mesela ayrışmalar, benzerlikler sence nasıl?
Benim gördüğüm en net farklılık şu. Gideon Sar aşırı bir şekilde Netanyahu devirmek istediğini söyleyebiliyor. Bennett bunu söylemiyor. En büyük fark bu. Bennett Gideon Sar'dan çok daha pragmatik bir isim. Tekrar etmiş olalım. Ve Netanyahu'yu devirme yahut anti-Netanyahu kampın sağdan çıkan ismi aslında Gideon Sar. Buna tabii Liberman'ı da ekleyebiliriz ama Liberman'ın çok daha niş bir çerçevede kaldığını düşünüyorum ben. Hem daha seküler,
Evet.
o dine hitap eden bir isim. O da yine Netanyahu kampın içinden çıkmış bir isim. Tabii Netanyahu ile iş tutanlardan biri. Daha sonra Netanyahu küskünlerine katılmış bir isim.
Evet.
En güzel tabiri o diye düşünüyorum. En büyük fark bence arasında bu. Netanyahu ile koalisyon kuracak bir isim mi? Netanyahu'nun karşısında olacak bir isim mi? Bennett bence yanında olabilecek bir isim. Yani onunla koalisyon kurabilecek bir isim. Bunu da şuna bağlayabilirler. Az evvel vermiş olduğum bilgiye dayanarak söylüyorum bunu. Beşinci seçim olmasın. Nasıl Benjamin Netanyahu Gantz'la hükümet kurarken korona ile mücadele edeceğiz şeklinde bir altyapı kurdular kendilerine. Naftali Bennett de bunun için bir altyapı kurabilir, yapabilir. Öyle düşünüyorum. Bence en net yapısı bu anti Netanyahu, pro Netanyahu kampın içerisindeki aldıkları konum.
Evet.
Bennett şu anda Netanyahu kapıyı kapatmış değil. Gideon Sar Netanyahu kapıyı kapatmış. Netanyahu'ya alternatif sağdan yükselen isim olma yolunda ilerliyor. Bakalım İsrail'ler nasıl karar verecekler? Göreceğiz. Tabii bunun yanında çok daha farklı şeyler var. Mesela Arap partileri var. Arap partilerinden ayrılmış olan isimler var. Mansur Abbas'ın ismi de Netanyahu'yu desteklerse belki Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'na hükümet kurma görevini verilmesi için gidecek isim olacağını söylüyorlar. Yani Bennett artı Mansur Abbas. Şimdi geçenlerde sen Arap partilerinin durumunu çalıştın.
Evet.
Ya, bununla ilgili bir yazı yayınladın TRT World'ün araştırma merkezinde. Biraz onu konuşalım istiyorum ben. Ben de burada sana
Eyvallah.
sormak istiyorum. Sence Naftali Bennett artı Mansur Abbas Netanyahu'ya yeni bir dönem kazandırır mı? Böyle bir şey görüyor musun yaptığın araştırmada?
Ben böyle bir ihtimali görüyorum. Zaten şunu yazıda belirttim. Yani Mansur Abbas'ın temsil ettiği siyasi kanat açıkçası farklı bir pragmatizme dayanıyor. O da şu. Yani siyasi temsiliyeti hani parlamentoda, Knesset'te temsiliyeti birebir öncelemektense daha böyle toplumsal tabanlı bir yani sivil topluma dayalı bir temsiliyeti önceleyen bir şey söz konusu. Enteresandır yani İsrail'deki İslam hareketin 96'ta özellikle ayrılmasından sonra işte Raed Salah'ın temsil ettiği kuzey kanat biraz daha hani parlamenter çizgi karşıtı, seçimlere girme karşıtı. Bir de sonradan Mansur Abbas'ın başına geçeceği işte bir de güney kanadı var. Bunlar biraz daha hani siyasete taraftardı. Fakat artık şu çizgi evrilmiş durumdalar. Sen de yani bunun altını çiziyordun Arap partilerini konuştuğumuz yayınlarda. Yani Arap toplumunun ciddi bir güvenlik sorunu var. Şöyle bir çizgi evrilmiş durumdalar. Eğer bize devletin başındaki bu güvenliği sağlayabilecek veya bize görece huzur ortamını getirebilecek önlemler alabilirse çok böyle siyasetle bulaşmadan da ehveni şer gibi görme hususu söz konusu sanki. Yani tamam, bütün Arap toplumunda bu baskın değil. Yani her yerde bu geçerli değil, fakat bunun özellikle genç kuşak Araplarda da hani yavaş yavaş çıkmaya başladığını görüyoruz. Aslında şunu da belirtmem lazım. Mansur Abbas'ın oynadığı bu kumar yine onun aleyhine çok rahat dönebilecek durumda. Zaten en son Ummul Fayyum'a gittiğinde yaşananları görmüşsündür.
Evet.
Epey sağlam protesto edildi yani. Gerçekten
Çok
darp edildi
çok
hatta.
güzel. Evet.
Burada kendisi lehine belki fayda sağlayabilecek bir ittifaka girdi. Ama bunun çok uzun ömürlü olmayacağını düşünüyorum. Fakat bir yandan da şunu da söylemek lazım. Kendisinin oynamış olduğu bu kumar aslında Birleşik Liste'nin yani o Joint List'in belki de tamamen çökmesine sebep olacak durumda. Ya 3 partiyle ittifaka girseler bile bir sonraki seçimde, muhtemel seçimde, 5. seçimde ya da neyse ayrılmayacaklarının garantisi yok. Yani 2019'da mesela bunu gördük. Ahmet Tibi ayrı bir yol tuttu. Hadaş'la beraber girdi. Fakat Balat Mansur Abbas'la beraber girdi. Yani bu kırılgan zemin Mansur Abbas'ın bu oynadığı kumarla birlikte daha da kırılgan bir hal aldı diyebiliriz.
Ben de öyle düşünüyorum. Bunu halkın tepkisinden de anlayabiliyoruz. Halkta bir güvensizlik durumu söz konusu. Daha evvelden burada bir uzmanla konuşmuştuk. Sen de vardın.
Evet.
Arif ile. O da bunu altını çizmişti. Dedi ki Arap toplumu Birleşik Arap Partisi'ne artık güvenmemeye başladı. Bu da zaten muhtemelen seçime katılım oranları ve Arap Partisi'ne verilecek oylarla muhtemelen kendisini gösterecek. Muhtemelen seçime katılım Arap sektöründe az olacak ve muhtemelen de Arap Partisi kan kaybedecek. Bu güvensizliğin bir yansıması bu tabii. Tabii bu güvensizlikten nasıl bir siyasi şey doğar? Bunu da düşünmek lazım. Yani evet, bir temsiliyet söz konusu. Burada bir temsiliyet olacak. Bir güvensizlik var. Yeni bir hareket, yeni bir bakış açısı doğar mı? Bunu da takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. İlginç bir konu. Mansur Abbas bunu devam ettirir mi? Çünkü bir önceki seçime gidelim. Tarihlerinin en yüksek sandalye sayısına ulaştılar. Bir sonraki seçimde durum bambaşka. Yine mavi beyazdan da örnek verelim. Yani buradaki İsrail seçimindeki partilerin istikrarsızlığı, seçmenin farklı görüşleri bir anda kabul edebilmesi çok ilginç. Yani Türkiye'de kolay kolay rastlayabileceğimiz bir şey değil diye düşünüyorum. Yani mavi beyaz ilk iki seçimde Netanyahu'ya kafa tuttu. Üçüncü seçimde Gantz'ın Benjamin Netanyahu'yla koalisyon kurmasından sonra dağıldı, kan kaybetti ve dört liderden biri bugün seçimden çekildi. Benny Gantz'ın da barajı açıp aşamayacağını bilmiyoruz. Çok dramatik bir değişim oldu bu parti için. Aynı
Evet.
şey Arap Partisi için de geçerli olabilir. Naftali Bennett 2019'daki seçimde barajı geçemedi.
Evet, bunu
Şimdi
yaşadı.
kendisini başbakan adayı olarak tanıtıyor. Yani biz de bugün konuştuğunda kendisini Prime Minister Candidate şeklini tanıttı. Özellikle çok inanmış buna. Şimdi çok değişik dengeler var ve çok ciddi anlamda dramatik değişiklikler olabiliyor. Eğer bir beşinci seçim olursa Arap partileriyle ilgili çok daha farklı bir şey konuşabiliriz. O sebeple bu dinamizmi izlemek bana göre çok zevkli. Ama tabii buradaki insanlar için acı olabilir.
Bennett'in aslında az bilinen hususlarından birisi de şu. Kendisinin bir ayrı bir ilhak planı var. Batı Şilya'nın C bölgesi olarak bilinen kısmının tamamen ilhakı. A ve B kısmının da hani Filistinlere bırakılması. O da tabii yine İsrail denetimi altında. Gazze'nin Mısır tarafından yönetilmesi gibi bir planı söz konusu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Trump planına karşı da sanırım Bennett'in bir eleştirisi vardı. Trump planının bile bu kadar mağduriyet yaratması söz konusuyken Bennett'in böylesine hani uç bir çizgide Filistinlere yönelik bir politika seyrediyor olması, yani Mansur Abbas'ı acaba burada hani ne hissettirecek aslında düşünmek lazım diye
Bu arada
son
şunu
noktayı
söyleyeyim.
düşüneyim.
Ben bu soruyu sordum Naftali Bennett'e. Yani eğer başbakan olursanız bir gün iki devlet çözümle ilgili ne yapacaksınız? Çünkü Biden hükümeti iki devlet çözümü savunuyor. Gördüğüm şuydu Fatih. Naftali Bennett'in bir planı yok. Batı Şeria'ya dair bir planı yok. Bana göre bu ilhakı yavaş yavaş devam ettirmek ise, yani ilhaktan kastım şu, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını yavaş yavaş yutmasını devam ettirmek istiyor. Yani bir plan koyalım. Filistinler burada yaşasın. Yani bir Filistin devleti Olacak mı? Hayır. Peki o Filistin'den ne olacak? İsrail vatandaşı mı olacak? Tek devletli çözüm mü olacak? Buna da hayır diyor. Bizim gördüğümüz bugün orada bulunan gazeteciler olarak Naftali Bennett'in Batı Şeria'ya dair elle tutulur bir planı yok. Varsa da planı kesinlikle kalıcı bir çözüm değil. Benim gördüğüm İsrail'in tekrar Filistin'in Batı Şeria'daki topraklarını yavaş yavaş yutmasını devam ettirmek isteyecektir. En fazla bu olabilir.
Ve ufak bir not düşelim bu hususta. Bennett'in de 2018'de o Pittsburgh'da gerçekleşen Yahudi karşıtı saldırılardan sonra hatırlayacaksındır. Oraya bir ziyareti olmuştu. Yani Amerika'daki diaspora Yahudileriyle arası aslında oldukça iyi. Yani Diaspora Bakanlığı hatta yaptı.
Eyvallah Fatih. Bakalım Naftali Bennett dediklerini yapabilecek mi? Netanyahu'ya alternatif olabilecek mi? Seçimden önce tekrardan da konuşabiliriz.
Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
Hoşça kalın.